Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Meade. 21. Ayrım. 4. Bölüm. 11 Kasım 12 Kasım. Washington'un yıkımı topyekün olacak. 29. FBI Genel Merkezi Washington DC. 12 Kasım 9-15. Masanın başındaki iri yarı adam, söylediklerinin yapılmasına alışkın bir sesle kendini tanıttı. Binbaşı Kursk, ben FBI'ın kontrterör bölümü başkanı Tom Murphy'yim. Kursk girer girmez odadaki gerginliği hissetmişti. Onu karşılayan dört yabancının yüzünde umutsuzluk, gözlerinde ve ağızlarının çevresinde yorgunluk izleri görünüyordu. Murphy, çalışma arkadaşlarını sırayla tanıtmıştı. Jack Collins, Lou Morgan, Rusça bilen ve gerektiğinde çevirmenlik yapacak olan Matt Flood. Kursk, Amerikalıların ellerini sıktı. Her birinin boynuna asılı zincirin ucunda kimliği sallandığından Kursk adlarını ezberlemekte zorlanmadı. Birkaç dakikalık sohbet, İngilizcesinin tüm konuşmaları izlemeye yeterli olduğunu gösterince tüm toplantının bu dilde yapılmasına karar verildi. Bu kentin karşı karşıya olduğu tehlike hakkında size bilgi verildiğine inanıyorum binbaşı, dedi Murphy. Kursk başını salladı. Evet, anlattılar. Öyleyse neler olduğunu, soruşturmanın hangi aşamada olduğunu özetlemekle başlayayım. Murphy, Suudi diplomatın evinin önüne bırakılan paket olayından o ana kadar gelişen her şeyi sabırla anlattı. Boris Novikov'un Moskova'da öldürülmesi ve sizin soruşturmanız hakkında bir şeyler duyana kadar kuşkulanılacak kimse yoktu, diye devam etti. İsterseniz bu konudaki ayrıntıları bize anlatın da işe oradan başlayalım binbaşı. Kursk 10 dakika kadar konuştu. Teklediğinde ya da doğru İngilizce sözcüğü aradığında çevirmen yardımına koştu. Sözünü bitirdiğinde Tom Murphy tekrar konuştu. Bana anlatılanlara göre bu Nikolay Gorev'i yakından tanıyormuşsunuz. Bu tanışıklığın nereden kaynaklandığını sorabilir miyim? Kursk açıkladı. Söyledikleri öylesine yoğun bir sessizlikle karşılandı ki koridorun öteki ucunda yürüyen birinin ayak sesleri duyulabiliyordu. Murphy şaşırmıştı. Aranızda böylesine yakın bir ilişki olduğunu bilmiyordum binbaşı. Kursk, Collins adlı ajanın gözlerini üzerinden ayırmadığını fark etti. Birden FBI tarafından iş karıştırıcı, varlığı rahatsız edici biri olarak görülebileceğini anladı. Polisin farklı bölümleri arasında rekabet yaşanırken, iki ayrı kıtadan gelen federal yetkililer arasında da çekişme olması doğaldı. Buradan başka bir soruya geçmek istiyorum, dedi Murphy dikkatle. Sormam gerektiğini düşündüğüm bir soruya. Varsayalım, sadece varsayalım ki, Gorev Raşit'le birlikte Washington'da. Onu yakalamamıza yardım etmeniz herhangi bir çıkar çatışmasına neden olur mu? Kursk, masanın çevresinde gözlerini kırpmadan bakan yüzlere baktı, yalan söyledi. Hayır. Murphy başını salladı. Bu soruyu sorduğum için özür dilerim binbaşı ama bunun gibi hassas ve önemli bir konuda zaman da aleyhimize işlerken herkesin %100 katkısından emin olmak istememi anlayışla karşılarsınız. Tabii, anlıyorum. Pekala, öyleyse işimize bakalım. Murphy'nin önünde bir bloknot vardı. Bir kalem aldım. Muhammed Raşid'i zaten biliyoruz. O herif Çakal Carlos'la aynı kumaştan. Alabildiğine acımasız bir terörist. Eylemlerinin listesi de bir mil uzunluğunda olmalı. Öte yandan bize Gorev hakkında ne söyleyebilirsiniz? Karşımızdakinin ne biçim bir adam olduğunu bilmek istiyoruz. Güçlü yanları, özellikleri, zaafları. Kursk, Gorev'in geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi verdi, sonra da çantasından bir dosya çıkardı. Bu dosyada istediğiniz bütün bilgiler var. Hatta bir yıl önce Çeçenistan'da bir gazeteci tarafından çekilmiş bir fotoğrafı bile. Elimizdeki en iyi fotoğraf bu. Dosyayı masanın üzerinden Murphy'ye uzattı. Tabii dosyayı İngilizceye çevirdik. Fotokopilerini çektiririz dedi Murphy dosyayı alırken. Herkesin görmesi için dosyadaki fotoğrafı masanın ortasına yerleştirdi. Lütfen devam edin. Nikolay Gorev hakkında şunu söyleyebilirim. Yüksek eğitim almış bir paraşütçü ve gerçek bir profesyonel. Hiçbir şeyden korkusu olmadığını kişisel deneyimimle biliyorum. Zaaflarına gelince, Adaletsizlik karşısında kolayca öfkelenmesinin dışında aklıma gelen bir zaafı yok. Tabii eğer buna zaaf diyebilirseniz. Bir de ona yalan söylememek gerek. Yalan ölümcül bir hata olur. Murphy kaleminin ucuyla fotoğrafa dokundu. Bilmemiz gereken herhangi bir özel alışkanlığı var mı? Washington'daysa sürdürmek isteyeceği bir uyuşturucu alışkanlığı, cinsel tercihleri? Bildiğim kadarıyla yok. Özel bakım ya da doktor gerektirecek herhangi bir sağlık sorunu? Aynı cevabı vereceğim. Bilebildiğim kadarıyla yok. Gorev, halkın arasına karışsa, dikkat çekecek bedensel özellikleri, sakatlık veya yara izleri, onu bulmakta yardımcı olacak olağanın dışında herhangi bir özellik? Gorev, Afganistan Savaşı'nda yaralanmıştı. Sağ omzundaki kurşun yarasının izi hala duruyor. Sanırım dosyada bu bilgi var. Murphy not almayı bitirdi, içini çekti. Tamam, şimdi size bu oyunu nasıl oynayacağımızı anlatayım. Ayağa kalkıp duvardaki Washington haritasının yanına gitti. Kursk'un anlaması için yavaş konuşmaya özen göstererek Washington DC'nin nasıl dört çeyreğe bölündüğünü anlattı. Operasyona güvenli bölge adını verdik. Kentteki tüm ajanlarımızı koordinasyonu bu binadan sağlanan üç ayrı ekipten birinde görevlendirdik. Bunlara A, B ve C ekipleri diyelim. A ekibi Washington Metropol Polisi ile birlikte çalışacak. Bölgedeki her noktayı sistemli bir şekilde aramak onların görevi olacak. Kaynaklarımızı en etkili biçimde kullanabilmek için FBI ajanlarından, gizli servis ajanlarından ya da sivil polislerden birlikte çalışacak ikişer kişilik gruplar kullanacağız. Bombanın ve kimyasalın saklanabileceği binaların, kayıkhanelerin ve depoların listesini çıkarıyoruz. Sonra sahipleriyle temasa geçip yerlerinin kiralık olup olmadığını, son zamanlarda yeni bir kiracıya verilip verilmediğini, kiracıların dikkat çekici hareketlerine tanık olup olmadıkları filan sorulacak. DC'nin yanı sıra kent dışında da aramaları sürdüreceğiz. Bu da B ekibi tarafından yapılacak. Murphy, DC'nin sınırlarını Virginia ve Maryland'i göstererek Kursk'a temel bir coğrafi bilgi kazandırmaya çalıştı. Sözünü ettiğim yerler Crystal City, Chevy Chase, Alexandria, Arlington. Kursk, adını duyduğu yerlerin nerede olduğunu bilmediği halde Murphy'nin harita üzerindeki parmağını izlemekte zorlanmıyordu. Sonra sıra C ekibine geliyor. Ekip 3 veya 4 kişilik mobil birimlerden oluşacak. İstedikleri yere, istedikleri anda gitmeye hazır, hızlı birimler. Bu ekip söylentilere, sezgilere ya da köstebek veya başka kaynaklardan aldığımız sıcak bilgilere göre hareket edecek. Sokaklara dağılıp polis ve FBI köstebeklerine para verecek, bilgi isteyecekler. Uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları, sabıkalılar, fahişeler, hırsızlar, sokak kızları, kapkaççılar, kısacası sokaklarda neler olup bittiğini bilenlerle görüşecekler. Gizli servis de aynı şeyi yapacak ama sıkı işbirliği içinde olacağız. Köstebeklerden ve sokaklardan sağlanan bilgileri paylaşıp aynı hedefe yönelmeyi önleyeceğiz. Kaldırımlarda çalışan ekipler işe başladılar bile. Yeni gelmiş Orta Doğulu olup olmadığını soruyorlar. Tabii şimdi işe yeni baştan başlamalarını, listeye Gorev'le Çeçenleri de eklemelerini söyleyeceğiz. Bu ülkeye yasa dışı yoldan girmiş binlerce Arap kökenliği belirlemek için göçmen bürosuyla işbirliği içindeyiz. Adamları belirleyip bulmak, neler yaptıklarını anlamak zorundayız. Bu listeye de Çeçenleri ekleyeceğim. Murphy bir an durakladı. Bu FBI'ın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en geniş operasyon olacak, diye devam etti sözlerine. Şeytan ayrıntıda gizlidir derler. İçimizden kimsenin en küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmasını istemiyorum. Söylediklerimin hepsini anlıyor musunuz binbaşı, yoksa çok mu hızlı konuşuyorum? Kursk kafasını salladı. Anlayamadığı bir ya da iki sözcük olmuştu ama Murphy'nin planını kavrayabilmişti. Hayır, anladım. Kursk, Amerikalıların da onun gibi tüm önlemleri alma gayreti içinde olduğunu gördü. Sokak suçlularına para önermek salaklık, hatta ahlaksızlık olarak görülebilirdi. Oysa genelde işe yaradığını biliyordu. Hırsızlar arasında onur diye bir şey yoktu pek. Sabıkalılar bu işe çabucak para kazanmak için giriyorlardı. paranın nereden geldiği de çok önemli değildi. Moskova'da yeterli para verilirse felçli anneannelerini satacak korkusuz gangsterler tanıyordu. Siz binbaşı Kursk, Ajan Collins, Ajan Morgan ve Ajan Flood'la birlikte doğrudan bana bağlı ayrı bir ekip oluşturacaksınız. Ajan Flood çok iyi Rusça konuştuğundan işinize yarayabilir. Ajan Morgan da biraz Arapça bilir. Ajan Collins ekip şefi olacak. Çalışmalarınızı onun bürosundan yürüteceksiniz. Sorusu olan var mı? Yoktu. Kursk, Amerikalıların onu beklerken konuyu görüştüklerini düşündü. Murphy, Collins'e döndü. Jack, kendine ve arkadaşlarına dosyanın birer fotokopisini çektir. Orijinali de bana iade et. Özür dilerim baylar ama başka bir toplantıya katılmam gerekiyor. Murphy kalktı, Kursk'a döndü. Hem kendim hem de arkadaşlarım adına yardımlarınız için teşekkür ederim binbaşı. Herhangi bir aşamada, herhangi bir konu hakkında konuşmak isterseniz sakın çekinmeyin. Bir tek sorun var. Silahım. Washington'da silah taşıyabilmem için adamlarınız gerekli izni alacaktı. Her şey ayarlandı bile binbaşı. Murphy masanın çevresindekilere baktı. İşe başlamadan önce birbirinizle tanışabilmeniz için sizleri baş başa bırakıyorum. Önümüzde çok uzun, çok zorlu günler var. Onun için hepinize iyi şanslar. Collins'in bürosuna geçtiler. Kursk, masanın üzerinde tek fotoğraf olduğunu gördü. Kent dışında olması gereken bir evin önünde, Collins, denizci üniforması içinde gülümseyen bir delikanlıyla Collins'in karısı olduğunu tahmin ettiği koyu saçlı, güzel bir kadının omuzuna ellerini koymuştu. Kursk, delikanlının oğulları olduğunu düşündü. Oturun binbaşı. Collins son derece ciddiydi. Kursk'un 7. caddede FBI'ın konuklar ve ziyaretçi polisler için kullandığı misafirhanelerden birinde kalacağını anlattı. Buradaki işimizi bitirdiğimizde bavulunuzu açmak isterseniz Lou sizi kalacağınız yere götürür. Teşekkür ederim. Kursk, Amerikalı'nın sesinde bir soğukluk sezdi. Bunu daha sonraya da bırakabilirim. Hemen işe başlamayı tercih ederim. Güzel. Gorev dosyasının fotokopilerini aldırayım. Sonra çalışmaya başlarız. Collins odadan ayrıldı. Kahve binbaşı diye sordu Morgan. Teşekkür ederim. Morgan köşedeki makineden fincanları doldurdu. Uzun zamandan beri mi FBI'dasınız Ajan Morgan? Adım Lou. 10 yıl oldu. Siyah ajan Kursk'a fincanını uzatırken gülümsedi. Burada olmanız güzel binbaşı. Daha önce hiç Washington'a gelmiş miydiniz? Hayır, hiç. Lütfen bana Alexey deyin. Kursk kahvesini yudumladı. Collins'in açık bürosunun diğer ucundaki kapıdan çıkıp gözden kaybolduğunu gördü. Bana sanki arkadaşınız burada olmamdan hoşlanmıyormuş gibi geliyor. Morgan başını salladı. Seninle bir ilgisi yok Alexey. Aden Körfezi'nde Cole'e karşı girişilen saldırıyı hatırlar mısın? Tabii. Morgan masanın üzerindeki fotoğrafı gösterdi. Jack'in oğlu ölenler arasındaydı. Henüz 19 yaşında bir Bahriyeliydi. Kursk dehşet içinde fotoğrafa baktı, sonra uzanıp aldı. Çok, çok üzüldüm. Jack'in tek çocuğuydu. Böyle bir trajedi insanı derinden yaralar. Morgan fincanını masaya bıraktı. İstihbaratımız operasyonu planlamaya yardım edenin, hedefi belirleyenin ve insanları seçenin Muhammed Raşit olduğunu söylüyor. Tabii Ebu Haşim'in onayıyla. Cole'ün havaya uçurulduğu gün 17 Amerikalı genç öldü. Çoğu çocukluktan yeni çıkmış lise mezunlarıydı. Bu da Jack'in konuya kişisel açıdan bakmasına neden oluyor. Eğer Raşit buralarda bir yerde ise onu yakalamayı kafasına koymuş. Eski dostun olsun olmasın, ona yardım eden herkesi de. Kursk söyleyecek bir şey bulamıyordu. Collins birden geri döndü. Kursk'un elindeki fotoğrafı gördü. Kursk resmi huzursuzca masaya bıraktı. Bakıştılar. Kopyalar yolda, dedi Collins. Önce bir okuyalım, sonra da sorularımız olursa cevaplandırırsınız. Ondan sonra da valizlerinizi dairenize bırakır, Alexandria'ya kadar bir uzanırız. Anlamadım. Potomac Irmağı'nın güneyinde Virginia'da bir yer, diye açıkladı Morgan. Duvardaki haritada bölgeyi gösterdi. Orta Doğulu ve Arap göçmenlerin yaşadığı bir yer. Onun için bir göz atmak istiyoruz. Eğer Raşit'le Gorev buradaysa, o bölgede güvenli bir evde kalma ihtimalleri yüksek. Eğer buradalarsa, dedi Collins Kurska, dikkat çekmemeye çalışacaklarından emin olabilirsiniz. Yine de bir ara yüzlerini göstermek zorunda kalacaklar. Yiyecek filan almak için bir dükkana girecekler, bir restoranda yemek yiyecekler, araba kullanıyorlarsa bir benzin istasyonuna uğrayacaklar. Taksiye ya da toplu taşıma aracına binecekler ya da sokakta yürüyecekler. Collins, masanın çekmecesinden bir zarf çıkardı. İçinden aldığı siyah beyaz silik fotoğrafı Kurska uzattı. Bu fotoğraf elimizdeki birkaç Muhammed Raşit resminden biri, diye sürdürdü konuşmasını. Birkaç yıl önce bir Mossad ajanı tarafından çekildi. Pek mükemmel sayılmaz ama elimizde daha iyisi yok. Raşit'le Gorev'in fotoğraflarını bölgede hangi FBI köstebeği varsa göstereceğiz. Gözlerini açmalarını, gördüklerine kaçırmamalarını söyleyeceğiz. Ondan sonra izlediğimiz kuşkulu Araplarla ilgili bir yenilik, bir gelişme var mı bakacağız. Kursk fotoğrafı incelemeyi tamamlayıp Collins'e iade etti. Nasıl isterseniz. Collins'in masasının üstündeki telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdı. Kursk karşı taraftakini duyamıyordu ama cevaptaki telaşı yakalamıştı. Adres ne? Collins bloknota bir şeyler karaladı. Tamam, yola çıkıyoruz, dedi. Ahizeyi yerine bıraktı, not aldığı sayfayı kopardı. Bir şey mi var Jack? Belki, belki de yok. Çocukların kontrol ettiği depoların listesi. Birinde ilginç bir şey var. O sabah saat 8'den beri yüzlerce depo ziyaret edilmiş, hiçbir sonuç alınamamıştı. Federal ajanlar bombanın saklanabileceği uygun bir yer aramak üzere DC'yi, Virginia ile Maryland sınırlarının ötesindeki bölgeleri aramaya başlamışlardı. Morgan başını salladı. Ne varmış? Alexandria'daki bir depo sahibi bundan 5 hafta önce Arap bir erkekle bir kadının gelip depo kiralamak istediklerini söylüyor. Sonra ne olmuş? Depoyu incelemişler, tekrar geleceklerini söylemişler ama bir daha görünmemişler. Çocuklardan ikisi depoyu kontrol edip sahibini sorguluyor. Oraya gidin. Gorev'le Raşid'in fotoğraflarını göstermemizin bir zararı olmaz. Morgan masadan kalktı. Garajdan bir araba ayarlayayım. Sizinle aşağıda buluşuruz. Morgan kapıya yönelirken Collins ceketine uzandı. Arkadaşınız, dedi Kursk becerebildiği kadar sakin bir sesle, oğlunuza olanları anlattı. Kursk bir şeyler daha söylemek, üzüldüğünü belirtmek istiyordu ama Collins'in ona neredeyse ürkütücü bir biçimde baktığını görünce konuşamadı. Bilmenizi istediğim bir şey var binbaşı. Bunu sakın kişisel olarak almayın. Ne tarafından bakarsanız bakın, Nikolay Gorev, Muhammed Raşit'le aynı gemide. El-Kaide ile ilişkisi olan bir terörist. Onun için size açıkça söyleyeyim. Eğer Washington'daysalar ve biz onları bulursak, bize ödeyecekleri bir borçları var. 30. Washington DC 12 Kasım 8-15. Bu sahneye o sabah milyonlarca Amerikalının evinde rastlanabilirdi. Açık televizyon avaz avaz bağırıyordu. 3 yaşındaki Daniel Dean bir taraftan Cheerios kaşıklarken diğer taraftan gözlerini ekrana dikmiş bakıyor, televizyondaki bangır bangır Pokemon dizisini izliyordu. Yanındaki mutfak iskemlesine çökmüş kahvesini yudumlayan Nicky Dean ise sevgi dolu gözlerle oğlunu izliyordu. Daniel gözlerini ekrandan ayırdı. Elindeki kaşık madeni bir gürültüyle kaseye düştü. Pokemon bitti. Şimdi Scooby-Doo izleyebilir miyim? Sadece 5 dakika ama Daniel. Sonra gitmemiz gerek. Oğlu kumanda aletinin düğmelerine basarak kanalları atladı. Sonunda Sevgili Köpeğinin dizisini buldu. Nicky düşünüyordu. Daha kısa bir süre önce beceriksiz bir bebekti. Oysa şimdi kanallar arasında dolaşıyor, videoyu çalıştırıyor, yuvaya gidiyor, konuşuyor, tartışıyor, tümüyle kendine özgü bir akıl geliştiriyor. Bir gece önce oğlunun yanına uzanmış saçını okşarken, uykudaki yüze, sağlam gelişen küçük vücuda bakarken bir şeyler kaybetmek üzere olduğunun farkına varmıştı. Daniel, ana kuzusu çağını çoktan kapatmıştı. Nicky bebeğini yitiriyordu. Zihni bir önceki gün Jack'le yaptığı konuşmaya gitti. Ona söylemek isteyip de söyleyemediği şeylere. Hayatının önemli bir krize doğru gittiğine. 2 yıldan beri günlerini hiçbir amacı, hedefi olmaksızın geçirdiğini, sadece iyi bir anne olmayı, meslek hayatını sürdürmeyi düşündüğünü, başarısız evliliğini unutmaya çalıştığını hatırladı. Oysa son günlerde hayatına yeni bir yön vermenin zamanı geldiğini hissediyordu. Üstelik o yönün ne olduğunu da çok iyi bilerek. Uzun zaman önce annesi ona bir şey söylemişti. Anlamını kavramadığı, Daniel olana kadar da anlayamadığı bilgece birkaç kelime. Hayatın anlamı hayattır. Bir düzene girmek, günlerini aileyle çocuk sahibi olunca insanın önüne açılan o neşe ve sevgi kaynağı ile ilgili dünyevi işlerle doldurmak. Bundan 10 yıl önce bütün hırsıyla kendine gazetecilik mesleğinde bir yer edinmeye uğraştığı sırada biri gelip de hayatını bebeğine borçlu olduğunu söylese adamın yüzüne gülerdi kuşkusuz. Oysa şimdi Mark'tan ayrıldığında yanında sevilmesi, düşünülmesi, doyurulması ve altının değiştirilmesi gereken bebeği Daniel olmasa hayatının 5 para etmeyeceğinin farkındaydı. Yön en azından Nicky açısından bir ilişki, bir aile demekti. Jack'e itiraf edemediklerinden biri de buydu. Deli gibi daha çok çocuk istiyordu. Üstelik sonsuza dek de bekleyemezdi. Birden zamanın su gibi akıp gittiğini, oğluyla birlikte baş başa kalmak istemediğini anlamıştı. Onun aradığı sağlam, sevgi dolu bir ilişkiydi. Hem kendi hem de Daniel'ın iyiliği için olabildiğince çabuk. Oysa Jack aynı özlemi paylaşıyor muydu bilmiyordu. Sözünü tutmamış, önceki gece Nicky'ye telefon etmemişti. Nicky merak içindeydi. İşi başından mı aşkındı? Bir zamanlar bir kız arkadaşının iyi niyetle verdiği öğüdü hatırladı. Eğer bir erkek bir bağlılığa hazır olmadığını söylüyorsa buna inan ve hemen uzaklaş. Kahvesini bitirdi. Daniel, gitmemiz gerek. Yuva saati, yoksa anne işe geç kalacak. O gün yapılacak 2 işi vardı. Biri Metropol Polisi'nin 1 yıl kadar önce Eklington meydanında açtığı yeni kriz kontrol merkezindeki gelişmeyle ilgili bir makale, diğeri de Reagan Havaalanı'nın hava trafik kontrolörü Tony Gazzara ile bir söyleşi. Havaalanı konusu fazla ilginç değildi ama Nicky söyleşiyi kucağında buluvermişti işte. Reagan'da 1 hafta içinde 2 kaza atlatıldığından Post'un editörü hava trafik kontrolörleri ile ilgili bir yazı istemişti. Daniel, hadi canım. Daniel içini çekti. Televizyonu kapadı, uzaktan kumandayı elinden bıraktı, ayağa kalktı. Of, tamam. Nicky oğluna paltosunu, şapkasını ve atkısını giydirip omuzuna Power Rangers sırt çantasını oturttu. Daniel, anne bir soru sormak istiyor. Duraksadı, sonra düşünceli bir ifadeyle sözünü tamamladı. Jackie, seviyor musun? Oğlan başını salladı. Jack bana doğum günümde bir Power Rangers elbisesi aldı. Başka bir nedenin yok mu? Daniel kaşlarını çattı. Omuzunu silkti. Annenin bir çocuğu daha olsa, bir erkek ya da kız kardeşin olsa ister miydin? Asla. Neden? Oyuncaklarımı vermem gerekirdi de ondan. Anne, Power Rangers elbisemi okula götürebilir miyim? Sonra yüzmeye gidebilir miyiz? Soruları pek etkili olmamıştı. Daniel gibi akıllı da olsa 3 yaşındaki bir çocuğa uygun değildi anlaşılan. Tek yapabildiği umutsuzca gülümsemek oldu. Sanırım evet. Teşekkürler anne. Daniel dudaklarını büzüp bir öpücük gönderdi, sonra hızla kayboldu. Nicky masanın başından kalkmadı. Koridorda yatak odasına doğru giden ayak seslerini dinledi. Daha ne kadar zamanı kalmıştı? 5 yıl, 6, talihi varsa belki biraz daha fazla. Hemen ilişkiyi bitirip uzaklaşmalı mı? Jack Collins'i seviyordu. Aralarındaki ilişki Nicky'nin planladığı gibi gelişmese de ilişkiyi sona erdirmek pek hoşuna gitmeyecekti. Yine de er ya da geç bir karar vermek zorunda kalacağını biliyordu. 10. ve 11. caddeler arasında Beyaz Saray'dan yürüyerek 10 dakikalık mesafede Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi Genel Merkezi olarak kullanılan açık kahverengi, modern bir bina vardır. 1865 yılında Amerikan İç Savaşı sırasında dolaşımdaki sahte dolarlarla savaşmak için bir avuç kişiyle işe başlayan kurum, bugün artık 5000'den fazla çalışanı olan bir devlet dairesiydi. Özel ajanlar, üniformalı yetkililer, teknik ve profesyonel destek birimleri, Amerika'da 100'den fazla kenti, dünya üzerinde de Moskova ve Bangkok dahil 12 yerleşim merkezine dağılmış bürolar. Gizli servisin ana görevi, Amerika başkanını, başkan yardımcısını ve onların ailelerini korumak, onlara gelen tehditleri araştırmak, bu koruma görevini ziyaret eden yabancı devlet başkanlarını, aralarında Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu belirli kişileri de kapsayacak şekilde yerine getirmekti. Ancak yine de işleri, başkan adına kurşun yemek olarak tanımlanamazdı. Gizli servis, koruma görevinin yanı sıra kalpazanlık, mali sahtekarlık ya da bilgisayar sahtekarlığı, sahte belge hazırlanması, para aklama ve kredi kartı sahtekarlığı içeren suçları da araştırırdı. Çoğu kimse, gizli servisin dünyanın en büyük mürekkep, 800'ü aşkın ve kağıt kütüphanesine sahip olduğunu bilmez. Uzmanları bu konuda öylesine bilgi sahibidir ki, elle yazılmış ya da basılmış bir nottan, notun yazılı olduğu kağıdın geldiği ülke ya da bölgeyi belirleyebilir. Kağıdın ne zaman üretildiğini hesaplayabilir. Mürekkepten örnek alarak notun ne zaman yazıldığını bir ya da iki günlük yanılmayla çıkarabilir. Ebu Haşim'in isteklerinin Beyaz Saray'a iletildiği günün sabahında saat 11.30'da gizli servis tıpkı FBI gibi bilgi toplama çalışmalarını başlatmıştı. Washington bürosunda çalışan sayısız özel ajan sokaklara çıkmış, haber kaynaklarını sıkıştırıyor, sahte ya da değiştirilmiş kimlikler, çalınmış kredi kartları peşinde olan ya da kentte son birkaç gün içinde yer kiralayan Arap'la ilgili bilgi vereceklere hatırı sayılır ödüller öneriyorlardı. O öğleden sonra 2'de gizli servis laboratuvarı, Suudi diplomatın evinin önüne bırakılan paketteki yazılı malzemenin ilk incelemesini de tamamlamıştı. Paketin üzerindeki adresin standart mavi uçlu BIC tükenmezle ve teslimattan 4 saat önce yazıldığı anlaşılmıştı. Union Garı'ndaki emanet eşya dolabını gösteren sayfa da aynı kişi tarafından, aynı kalemle ve aynı zamanda yazılmıştı. O gece yarısına doğru tutsak isimlerini içeren iki sayfanın mürekkep püskürtmeli bir Hewlett-Packard 825C'de basıldığı, yazıcının bundan bir yıl önce Filipinler'deki HP temsilcisine gönderildikten sonra 6 Orta Doğu ve Asya ülkesine dağıtılan sevkiyata dahil olduğu belirlenmişti. Kullanılan kağıt, ürünlerini Orta Doğu ile Güneydoğu Asya'ya ihraç eden bir Malezya fabrikasında yaklaşık 6 ay önce üretilmişti. Hem BIC, hem kağıt, hem de HP yazıcı çok sayıda üretilen mallardandı. Hiçbir özellikleri olmadığından alıcılarını belirleyip yakalamak çok zordu. Paket de öyle. Bu standart paket, DC'de ya da çevredeki eyaletlerdeki binlerce dükkanda kolaylıkla bulunabilecek bir üründü. Bolca talih ve zamanla belki bu malları satan dükkanları birkaç düzineyle sınırlandırmak mümkün olabilirdi. Ama bunun için hatırı sayılır zaman ve gayret gerekirdi. İşi başından aşkın bir satıcı bir ay ya da belki bir yıl önce tek bir BIC tükenmez alan birini hatırlayabilir miydi? Ya da kafasını kaşıyacak zamanı olmayan bir satıcı bir kutu ya da bir paket yazıcı kağıdı sattığı kişiyi unutmamış olabilir miydi? Üçünün içinde en fazla umut veren HP yazıcıydı kuşkusuz. Yine de Orta Doğu'daki ya da Güneydoğu Asya'daki sahibini süre dolmadan yakalamak mümkün müydü? Malzemenin üzerinde, Suudi diplomatın paket üzerinde bıraktığı hariç, parmak izi bulunmaması, işe yarar bir sonuca varmayı daha da güçleştirecekti. Uzun boylu, 50 yaşlarında bir Pensilvanyalı olan Rob Owens, Gizli Servis'in koruma müdür yardımcısıydı. Sabah 8'de müdürüyle yaptığı özel toplantıda El-Kaide'nin tehdidini öğrenmiş, ondan sonra da haberin şokundan kurtulamamıştı. Gizli Servis'in başkanı korumakla görevli birimi, kurumda en çok gıpta edilen 200 kişilik bir ajan ordusundan oluşuyordu. Ebu Haşim'in mektubu başkana doğrudan bir tehdit içerdiğinden, gelecek saatler ve günler başkanın güvenliğini sağlamak Owens'ın görevi olacaktı. Başkan, Washington'dan ayrılmak istememesine rağmen, Owens başkanı Washington'dan çok kısa zamanda ve güvenlik içinde uzaklaştırmak için gerekli tüm önlemleri almıştı. Aksi durumda, bombanın gerçekten patlatılması halinde, Bodrum'daki sığınağı kullanmaktan başka çare kalmayacaktı. Radyasyon, kimyasal ve biyolojik filtreleme cihazları ile güçlendirilen, erzakla biyokimyasal saldırıdan korunma elbiseleriyle, ranzalarla, iletişim sistemleri ve diğer gereçlerle tıka basa dolu olan ordunun mühendislik birimlerince inşa edilmiş sığınak, ani bir nükleer, biyolojik ya da kimyasal saldırı durumunda başkanın derhal çekileceği bir yerdi. Owens, yapılacaklar listesini gözden geçiriyordu. Başkanın sığınağa koşması ya da Beyaz Saray'ın çimleri üzerinden helikoptere ulaşması durumunda, Oval Ofis'te ya da başkanın özel dairesinde yeterince korunma elbisesi ve oksijen bulunup bulunmadığını araştırırken, kapı vuruldu, odaya üzgün görünen, gür bıyıklı ve tıknaz bir adam girdi.
''Beni istemişsiniz efendim.
Otur Harry.'' Harry, Jude'un yüzüne bakıldığında, üzüntülü ifadesi dışında göze ilk çarpan, burnunun ucuna yakın, tırnak büyüklüğündeki derin yara iziydi. Owens, Harry ile her konuştuğunda ize bakmamak için büyük gayret gösteriyordu. Oysa yara insanın gözüne batıyor, sanki biri Harry Jude'un burnundan bir parça dişlemiş gibi duruyordu. Saçı seyrelmeye yüz tutmuş, birazcık toplu olan 51 yaşındaki Jude, kriz zamanlarında çevresine güven veren sarsılmaz sükunetiyle gizli serviste neredeyse bir efsane olmuştu. Koruma müdür yardımcısı asistanı olarak 4 ayrı başkana hizmet vermiş, serviste 25 yılını aşmıştı. Chicago, New York ve Miami bürolarında kalpazanlık ve sahte kredi kartları soruşturmalarıyla uğraşmış, şimdiki görevine atanmadan önce de 7 yıl koruma görevi yapmıştı. Reagan'ın vurulduğu gün Washington, Hilton'da görevliydi. Aman Tanrım, o saldırı servise neler öğretmişti neler. Ve Hinckley'in 22'lik kurşunlarından biri onu da vurmuştu. Burnunu değil, kolunu. Burnundaki yarayı kalpazanlık soruşturmasına Miami'ye borçluydu. Plastik cerrahi yaranın izini tamamen yok ederdi ama Jude öylelerinden değildi. Onda hiç kendini beğenmişlik yoktu. Bu haliyle Owens'a üzgün bakışlı bir tazıyı hatırlatıyordu. İşi için yaşayan, hızlı ve zeki bir tazıyı. Jude, El-Kaide tehdidinden haberdardı. Owens da ona biraz önce tamamladığı listeyi uzattı. İşe elbiselerle başlayacağız Harry. Elbiseleri hazırlayıp yerlerine ulaştır. Gözden uzak, güvende olmaları için bazı önlemler düşündüm. Ama daha iyi bir fikrin varsa söyle. Jude, listeyi alıp incelemeye başladı. Burnundaki yarayı kaşımaya koyuldu. Yara izinin daha da dikkat çekmesinden başka bir şeye yaramayan bir alışkanlık. Tamam efendim. Sonra sığınakta da bir denetim yapmanı istiyorum. Her şeyin düzenli ve yerli yerinde olmasını sağla. Gerektiğinde kullanabilmemiz için her şeyin hazır olması gerek. Yeterince biyokimyasal korunma elbisesi bulabilecek miyiz? Eğer daha fazlasına gerek duyacağımızı düşünürsen getirtiriz. Şimdilik bu kadar Harry. Unuttuğum bir şey varsa haber vermekten çekinme. Owens, Harry Jude'la çalıştığı yıllar boyunca adamda en ufak bir tedirginlik belirtisi görememişti. Oysa bu kez Jude'un sorusunda bir endişe tınısı duyduğunu sandı. Soruşturmadan bir şey çıktı mı? Owens başını salladı. İçinden, gizli servis ve FBI ajanlarının sokak araştırmalarının durumu aydınlatacağını umuyordu. Ama bunun bir garantisi olmadığının da farkındaydı. Maalesef hayır. Daha dualarımı bitirmedim Harry. 1,5 kilometre ötede adam gül bahçesine girdi. Birkaç dakika yalnız kalmak istiyorum, tamam mı çocuklar? Tabii. İki gizli servis ajanı, batı kanadındaki balkon kapılarının ardında bekledi. Adam, Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi ve başkanın en sadık danışmanlarından biri olarak günün 24 saati boyunca iki korumayı hak ediyordu. Tek başına çimenlerin arasındaki dar beton yollarda gezindi. Bir sigara yaktı. Gül bahçesi öyle aman aman bir yer değildi. Kısa kesilmiş çimler, çalılıklar ve beyaza boyalı demir oturma grupları.
herkesçe paylaşılan bir yanlış anlama sonucunda adını buradaki gül fidanlarından aldığı sanılıyordu. Oysa bahçede gül fidanı yok denecek kadar azdı. Gül bahçesi adını ünlü bir anneden, Rose Kennedy'den almıştı. Adam derin bir nefes aldı. Ciğerlerini hava ve tütün dumanıyla doldurdu. Endişeyle dumanı üfledi. Krizin başlamasından beri neredeyse 24 saattir Beyaz Saray'da hapisti. Evinde geçirdiği birkaç dakikanın dışında dışarıya adım atamamıştı. Düşüncelerini düzene sokmak için yalnız kalma ihtiyacındaydı. O soğuk Kasım sabahı ıslak çimenlerde yürürken başlangıçtan beri beynini kemiren soru yeniden canlandı. Bunu neden yapıyorum? Vatandaşım olan milyonlarca Amerikalının hayatını tehlikeye atan bir avuç İslamcı fanatiğe neden yardım ediyorum? Nedenini birine söylemeye kalksa onu deli diye götürürlerdi. Oysa nedenleri ülkesini iyiye götürecek şerefli nedenlerdi. Amaçları konusunda fikrini değiştirmeyecekti. Hiçbir şey kararını etkileyemezdi. Tehlikeli bir oyun oynadığının, çok dikkatli olması gerektiğinin farkındaydı. Aracıyla öğle saatinde buluşacak, ona gelişmeleri anlatacaktı. Ama önce bir telefon etmesi gerekiyordu. Beyaz Saray telefonlarını kullanması söz konusu olamazdı. Umumi telefonları da. Televizyondaki ve gazetelerdeki siyasal söyleşiler yüzünden öylesine meşhur olmuştu ki, başkent kaldırımlarında tanınmadan bir adım bile atamazdı. Oysa iç cebinde bir cep telefonu vardı. Bilinen cep telefonlarından değil, polisin klonlanmış olarak adlandırdığı bir telefon. Bu terimin ne anlama geldiğini söylemişlerdi. Bir hırsız ya da bir teknisyen, basit birkaç elektronik parça ve Curtis ünitesi olarak bilinen bir cihazın yardımıyla çevredeki cep telefonlarını tarayacak bir alet yapabilirdi. Alet, civarda bir telefon belirledikten sonra o telefonun elektronik devrelerinde kayıtlı ESN, elektronik seri numarası ve MKN, mobil kimlik numarası değerlerini okuyor, daha sonra kullanıcı bu numaraları kendi telefonuna aktarabiliyordu. Bunun anlamı klonlanmış numarayı bedava kullanabileceğiydi. Konuşma ücreti o numaranın kayıtlı sahibine yazılıyordu. Ama daha da önemlisi, klonlanmış telefonla yapılan aramaların izlenmesinin hemen hemen imkansız olmasıydı. Tedbirli olunması ve kayıtlı kullanıcının telefon faturasını çok dikkatle inceleyip sorgulamaması koşuluyla klon haftalarca, hatta aylarca kullanılabilirdi. Onun ve aracının telefonlarının Washington'daki bir Arap teknisyen tarafından klonlandığını, dikkatli bir kullanımla en azından 2 hafta işe yarayacağını söylemişlerdi. 2 hafta sonra gerçek kullanıcının faturası gelecekti. Soğuk çimenlerin üzerinde dururken bir sorunla daha karşı karşıya olduğunu düşünüyordu. Gizli servisin korumaları. Günün her dakikası kulağının içinde yaşayan bu heriflerden nasıl kurtulacaktı? Oysa kurtulması gerekiyordu. Kararını verdi. Sigarasını uzağa fiskeledi. Bir şekilde Beyaz Saray'dan uzaklaşıp telefon etmeli, aracıyla buluşmalıydı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 259. Devamı 22. ayrımda.